Ayrım 36, sayfa 392. Yatak öğretmeni Sujata Massey. Aralık ayının ortasında kıtlıktan ölümler azalmaya başladı ama ben hala köylüleri doyurmakla meşguldüm. Bay Lewis bir hafta sonu izin almamı önerdi. Rahip McRae'in yardımıyla kendisi fan dağıtmak istiyordu. Bu teklifine pek memnun oldum. Çünkü senlere gidip Supriya'dan haber olup olmadığını sormak istiyordum. Yatak odamdaki küçük Lakshmi mihrabın her gün artık 6 yaşında olan Kabita'ya ettiğim duaya onu da eklemiştim. Son zamanlarda Kabita'nın yanında Hafiza bile olmadan dünyada yapayalnız olduğuna dair korkunç bir hisse kapılmıştım. Bu düşüncenin hiçbir dayanağı yoktu. Gece gördüğüm bir rüyadan kaynaklanmıştı ve içim sanki bir adam elinde baltayla yatağımın başucunda duruyormuş gibi dehşetle dolmuştu. Ama sabahleyin mantıklı düşündüm. Eğer kızım yaşıyorsa o da benim gibi hayatta kalmayı başarmış demekti. Belki yiyecek ekmek bulmuştu veya orman bitkilerini yiyordu. Bir yetimhaneden ya da aş evinden yardım alabilirdi. Elimden gelen tek şey dualarımın onu bu zor zamanların üstesinden gelmesini sağlayacağını ummaktı. Cumartesi sabahı senlere gitmek için tramvaya doğru yürürken hava açık ve güneşliydi. Şehrim değişmişti. Chowringhay ve Park Caddesi'nde hendekler kazılmıştı. Calcutta'nın eski püskü tongaları, arabaları ve otobüsleri ağır askeri kamyonların yanında oyuncak gibi görünüyordu. Özel arabaların çoğunu askerler almıştı. Şoförlerine sabırla kafelerin önünde beklediği görülüyordu. Müttefik seçkin subaylar gündüzleri Flurry and Trinkers ile Golden Slipper'da yemek yiyor ve geceleri Great Eastern'da ve Grand Otel'lerde uyuyorlardı. Bir zamanlar İngiltere'nin tacındaki mücevher olan şehrimizin Asya'da geride bıraktığı tek metropol olması ne kadar da ironikti ve onun lütuflarına gücü yetebilenler sadece yabancılardı. Tramvay beni Whitetown'dan uzaklaştırırken bu varsıllık kaybolmaya başladı. Artık sokaklar pirinç almak için avuçlarını açmış fakir köylülerle doluydu. Aş evimizde işlerin nasıl gittiğini merak ettim. Bay Lewis keskin mavi gözleriyle sığınmacıları korkutabilirdi ya da onların içe işleyen ıstıraplarını görünce kendisi korkabilirdi. Öte yandan rahip McRae hakkında hiç kuşkum yoktu. Pirinç dağıtmayı hiç sorun çıkmadan halledebilirdi. Senlerin binasının kapısının demir parmaklığı indirilip kilitlenmişti. Darvan Ali sahanlıkta oturmuş pahan çiğniyordu. ''Hepsi düğüne gitti.'' dedi, buruşuk suratını ikiye bölen bir gülümsemeydi. ''Düğüne mi? Son Ali bugün mü evleniyor?'' ''Sersemlemiştim çünkü daveti almamıştım.'' ''Bugün tapınaktaki törenlerin sondan ikincisi yapılıyor. Kamala!'' dedi. Pağanı usturuplu bir şekilde yere tükürdü. Yerde kana benzer bir leke oluştu ve her nedense bu beni ürpertti. ''Ne güzel haber!'' dedim üzüntümü atmaya çalışarak. ''Siz de orada olmalıydınız!'' dedi Ali. ''Yoksa unuttunuz mu?'' Başımı iki yana salladım. Düğün tarihini bilmiyordum ki. Belki de senlerden o kadar uzun zamandır uzak kalmıştım ki beni unutmuşlardı. Tekrar geldiğim yoldan geri dönerken yine önem verdiğim insanları kaybettim diye düşündü. O akşam yemekte tabağımdaki balıkla pilavı yiyecek iştahım yoktu. Bay Lewis coşkuyla o gün hizmet ettiği insanları anlatıyordu. Sanırım aksanlarımız yüzünden iletişimimiz pek doyurucu değildi ama bir şekilde anlaştık. Bay Lewis masanın karşısında oturan rahibe doğru başını salladı. ''Onlara ne söylediniz?'' diye sordum. ''Dekaho bey!'' Sözcükleri kibar İngiliz aksanıyla yavaşça ama kötü telaffuz ediyordu. ''Galiba bu yarın görüşürüz.'' demek. ''Teşekkür ederim ama yarın işe başlayacağım.'' dedim. ''Bugün yaptıklarınız için çok minnettarım.'' Bay Lewis'in yüzünde çok iyi bildiğim o kararlı bakış vardı. ''Ama yarın pazar kiliseden sonra onlara pirinç dağıtabilirim. Yine arkadaşlarına gidebilirsin.'' ''Hangi arkadaşlara?'' Tabağımı itmek için eğilince kazara başımı Bay Levis'in kafasına çarptım. Bir elektriklenme oldu, hızla geri çekildim. Bay Levis nefesini koyuvererek bugün bir yere gittin dedi. Puja zamanında şeker götürdüğün insanları görmeye gittiğini tahmin ettim. Kıskanıyor muydu yoksa sadece şüpheleniyor muydu? Sert bir tavırla, bahsettikleriniz sen ailesi buraya bir mektup göndermiş olabilirler. Acaba mektup kaybolmuş olabilir mi diye merak ediyorum. Büyük bir zarf olmalı. Eskiden ne çok mektup ve paket alırdınız Bayan Mukherjee dedi Rahip Makrey sıcak bir sesle ama artık azaldı. Benim mektuplarım da öyle. Savaş yüzünden posta aksıyor. Benim mektubum deniz aşırı ülkelerden atılmamış. Bali Gunge'deki evden veya Hindu okulundan elle teslim edilmişti. Savaş buna engel olmazdı. Rahibin bu konuyu ülke dışından mektup almadığımı kesin anlamış olan Bay Levis'in önünde konuşmasından rahatsız olmuştum. Ben bir şey görmedim ama postayı ayıran Şombu'ya da sormalısın Kamala. Eğer verdiği yanıta güvenmezsem ben de ayrıca sorarım. Buna gerek yok dedim hemen. Onlara kardeşim gibi güvenirim. Şimdi kendimi pek yalnız hissediyordum. Kimse büyük bir zarf görmediyse demek ki hiç gelmemişti. Bay Levis pazar günü kiliseye bile gitmedi. Öğleden önce üstünde kollu bir gömlek, kanvas bir pantolon ve önünde bir önlükle bahçeye geldi. Umarım Manik bu ufak hırsızlığımı aldırmaz dedi önlüğün kenarlarını kaldırarak. Tezgahın ne tarafında durmamı istersin? Her zamanki gibi sağ tarafa ne dersiniz? Bay Levis yemek masasının başına ben de soluna oturuyordum. Bahçede ise yetkiyi bana bırakıyordu. Bu komik geldi. O tencereyi kaldırmayı düşünme sakın çok ağır. Bay Levis merdivenden çıkıp uzun pirinç tencerelerden birini kollarına alarak dikkatle bir gaz ocağının üstüne yerleştirdiğim ızgaranın üstüne koydu. Vakit geldi sayılır dedim kapının önünde sıraya girmeye başlayan insanlara bakarak. Onların kullanması için kase falan yok mu diye sordu. Sizin de gördüğünüz gibi ellerini veya ağaç yapraklarını kullanıyorlar. Başımla üstüne hemen hiç meyve ve yaprak kalmamış olan mango ağacını işaret ettim. Tıpkı bizim gibi o da sığınmacılara verebileceği her şeyi vermişti. Şu fanın tadına bakmak istiyorum. Omzumu silkerek, insanlar hastalandığında yedikleri lapaya benziyor dedim, hiç lezzetli değil. Bay Levis mango ağacına gidip bir yaprak aldı, içine bir kaşık fan koydum ve yaprağı ağzına götürdü. Biraz sonra oldukça yavan dedi, acaba tuz veya şeker ilave edilse daha lezzetli olur mu? Farkına varmamış olabilirsiniz ama şeker kıtlığı yok dedim. Ona parmağımı sallayarak benden tavsiye istemesi hoşuma gitmişti. Ya Hint şekeri Jaggery'e ne dersin? Verdiklerimize minnettarlar, fazladan bir şey yapmaya gerek yok. Ama bu pazar yemeği Manik Jaggery'lerini nerede saklıyor? Kapı tarafındaki üçüncü dolabın üst rafında, üstü yuvarlak olan gümüş anahtarı kullanın. Bu cömertliğine gülümseyerek her zaman sarimin beline taktığım anahtarı çıkartıp ona verdim. Birkaç dakika sonra iki kase altınsı kahverengi Jaggery ile geldi ve fokurdayan fanın içine atınca hemen eridi. Bu tatlı tencereden sadece ben vereceğim, çocuklara söyle dedi. Sığınmacıları içeri almak için kapıyı açmaya giderken bunu söyleyince çocuklar koşarak Bay Levis'in önünde sıra oldular. Onun öğrettiğim birkaç Bengalce sözcüğü tekrarlayarak bu kadar iyi çalışmasına şaşırmıştım. Lütfen biraz al, bu tatlı, yarın yine gel. Neyse ki yetişkinler kendi basit planlarından memnundular. Onlara yemek dağıtırken bu sahibin kim olduğunu sordular. O zaman bu evin benim, onun ise konuk olduğunu düşündüklerini anladım. İş yavaşlayınca bir ara Bay Levis'e bu gülünç yanlış anlamadan bahsettim. Onları korkutabileceğinizden endişelenmiştim ama görünüşe göre sadece patronum mu yoksa kocam mı olduğunuzla ilgileniyorlar. Eğer ikisi de olduğumu söylersen ne derler söyle bakalım dedi gülerek. Onlara yalan söylemem. Anlattığım bütün o hikayelerden ne kadar pişman olduğumu söyleyemezdim. Son sığınmacı da yemeğini bitirip kapıdan çıkınca kapalı levhasını asıp boş tencereleri içeri taşımaya hazırlandım. Ama Bay Lewis çoktan tencereleri götürmüş gaz ocaklarını söndürüyordu. İş bitti, teşekkür ederim. Nemli ellerimle topuzdan kurtulan saçlarımı geriye doğru taradım. Buharı tüten tencerelerin başında çalışırken saçımın başımın ne kadar dağıldığı aklıma bile gelmiyordu. Ama bugün utanmıştım. Rica ederim ve sen çok hoş görünüyorsun dedi kıvrılan bir saç tutamına doğru uzanarak. Bir an saçımı tutarken kalbim güm güm atmaya başladı. Bu olamazdı. Saçımı bırakması için hızla elinin üstüne koydum ama tek yaptığı diğer elini de elimin üstüne koymak oldu. Bana doğru bir adım attı. O kadar yaklaştı ki onun kokusuna karışmış duman ve Jaggery kokusunu alabiliyordum. Daha önce el bile sıkışmamıştık ve bugün aynı amaç için ellerimizi kullanmıştık. Biraz önce bahçede olanlar o kadar olağan dışıydı ki şimdi elimi iki elinin arasında tutması o rüyanın bir devamı gibi geliyordu. Birleşen ellerimizden kolumdan yukarıya ve beynime doğru bir ürperti yükseldi. Bombardımanın olduğu Noel gecesi ve kokteyl partisinden önce olanlar esnasında da aynı duyguyu hissetmiştim. Bay Lewis beni kendine çekerken bu titremenin devam etmesini, yüzümü gözlerini kapatarak bana doğru eğdiği yüzüne doğru kaldırmak istedim. Bu çok romantikti. Kendimi sinemada, etrafı duvarda çiçekli ağaçlarla çevrili bir bahçede duran genç bir Hintli kadınla İngiliz erkeğini seyrediyor gibi hissettim. O kadar yakınlardı ki, birbirlerini sevdikleri belliydi. Sonra hep bir ağızdan esef eden alaycı İngilizler ve Hintliler duvardan sarkıyordu. Bu tehlikeli bir andı. Sarsılarak bunun farkına vardım. Bu uğruna çalıştığım her şeyi baltalayabilir ve onu da mahvedebilirdi. Bir anda paniğe kapıldım, bileğimi çevirdim ve elleri kayboldu. Ben de öyle. Hızla bahçeyi geçip sokağa kaçtım. Bölüm 34. Akıllı olduğun zaman kaç pirincin pilav yaptığını bilirsin. Bengal atasözü. Kütüphane işini aldığım zaman içimden eğer Bay Lewis bana dokunursa işten ayrılmaya yemin etmiştim. Ama şimdi Middleton Mansons'ı ve burada kurduğum hayatı terk etmeyi hayal edemiyordum. Ondan da ayrılmak istemiyordum. Duygularım, hayır, bahçede hissettiklerimi hatırlamamalıydım. Arzu, sevgi, güven... Bileğimi tuttu, o süre zarfında bunların hepsini hissetmiştim. Sakinleşip normale dönmeye çalışırken eskiden pek kıymetli kitaplarımı satma umuduyla gittiğim Bill Grammy'nin klasik kitapları dükkanına gittim. Hala yöredeki en yakın kitapçı oydu ve pencereleri karartma yapmak için kağıtla kaplanmış olsa da içerisi düzenli ve sakindi. Artık beni iyi tanıyan Bay Bill Grammy'ye selam verdim ve çocuk kitaplarının bulunduğu bölüme bir tabure götürdüm. Birkaç yatılı okul romanını karıştırdım. Angela Brazil ile Annette Barton'ın sadece birbirleri öğretmenleri ve çim hokeyiyle ilgilenen masum kızları zihnimi dağıttı. Lockwood'dayken aşk hakkında neler düşündüğümü hatırladım. O zamanlar kafam ve kalbim pankajdaydı. Şimdi ise biraz önce Simon Leaves'le aramızda olmasına ramak kalan şey beni allak bullak etmişti. İlk ismini hiç yüksek sesle söylememiştim ama şimdi sessizce fısıldıyordum. Simon. Birkaç saat sonra neler olacağından korkarak yavaş yavaş eve yürüdüm. Ama o evde değildi. Koridordaki masanın üstüne bir zarfla bir anahtarlık buldum. Zarfın içinde kendi el yazısıyla birkaç satır karaladığı isminin baş harflerinin olduğu bir kart vardı. Bir süre iş için gidiyorum. Dönüş tarihimi bilmiyorum. Bu olanlar ve başka her şey için özür diliyorum. İsmini bile yazmamıştı. Kütüphaneye gidip kanepeye kıvrılarak bu satırları tekrar okudum. Özür diliyordu. Çünkü bu olanların yanlış olduğunu anlamıştı. Her ikimizin de o kadar uzun zaman ve var gücümüzle karşı koyduğumuz İngiliz erkeklerle Hintli kadınlara dair bütün klişelerle kalıplaşmış yargıların gerçeğe dönüşmesiydi bu. Onun bir iş gezisine çıktığına inanmıyordum çünkü hiç bundan bahsetmemişti. Şimdi duyguları yatışana kadar evden uzak mı kalacağını, yoksa benim doğru olanı yapıp işten ayrılmamı mı beklediğini merak ediyordu. Sahip dün öğleden sonra iş gezisine çıktı. Galiba Delhi'ye ya da Bombay'a gitti dedim Jatin'e. Sabahleyin elinde çayla odama geldiği zaman. Sanki ona haber veriyormuş gibi konuşuyordum ama aslında ağzını arıyordu. Jatin şaşırmadı. Ama tepsiyi koyarken bu garip dedi, kuzenim onu dün akşam görmüş. Sakin görünmeye çalışarak Hovra istasyonunda mı diye sordu. Hayır, kuzenim Kalküta kulübünde garson olarak çalışıyor. Sahibin yukarıdaki erkekler barında çok viski içtiğini söyledi. Seyahat ediyor olamaz. Kalküta kulübünde üyeler için yatak odası olduğunu biliyordum. Sezgimin doğru olduğunu anlayınca içime buz gibi bir his çöktü. O öpücükten sonra aynı çatı altında yaşayamayacağımızı düşünüyordu. Ama beni kovamayacağını da hissediyordu. Ertesi gün telefon çaldı. Ben açtım ve Bay Lewis kendini tanıtmadan konuştu. Ben mırıldanarak onu selamladıktan sonra Şombu'yla konuşmak istediğini söyledi. Endişe içinde almacı kahyaya verdim. Şombu telefonu kapattıktan sonra sahibin ondan bir bavula bir haftayı yetecek giysi koyarak ofisine yollamasını istediğini söyledi. Delhi'ye gidiyormuş dedi. Orada ne kadar kalacağını bilmiyormuş. Delhi'me, külahımı anlatsın diye düşündüm. Bay Lewis edebe erkana öyle düşkündü ki kimsenin iş dışında herhangi bir nedenle evinden uzakta kaldığını düşünmesine izin vermezdi. Ve sonra Rahip McRae de evden ayrılmaya karar verdi. Ama neden? Beni dakikada açlıkla savaşmaya yardım etmeye çağırdılar dedi Rahip. Bay Lewis gittikten 3 gün sonra akşam yemeğinde. Oradakiler çok kötü durumda. Bir hafta kadar bahçede size yardım edemeyeceğim için üzgünüm. Lütfen kaygılanmayın dedim. Rahibin de artık yanımda olmayacak olması iyice moralimi bozmuş olsa da. Düzenli olarak gelen kadınlardan birinden yardım etmesini isterim. Bu müthiş bir fikir. Hem onlara da birbirlerine yardım etme gücü verir. Dakikada da bunu yapmalıyım. Önce işe yarayıp yaramadığını bir göreyim de. Evet, evet elbette. Bay Lewis'in burada olmaması da kötü. Hafta sonu yardım etmek hoşuna giderdi. Bence aşevi onu daha iyi biri yaptı. Sizce de öyle değil mi? Başımı sallayarak onayladım ancak Bay Lewis'in bir daha asla bahçede yanıma gelmeyeceğini biliyordum. Fakat ben bahçede çalışmaya devam ettim ve rahip gittikten sonra her gün akıneden kalabalık kendimi yalnız hissetmemi engelledi. Ama sonradan ortalığı temizlediğim ve ellerime baktığım zaman onun bana dokunuşunu hatırlıyordum. O zaman keşke öpmesini bekleseydim diye düşünüyordum. Beni yine terk ederdi. Ama hiç değilse onu öpmenin nasıl bir duygu olduğunu bilirdim. Hafta ilerlerken duyduğum özlem yerini kızgınlığa bıraktı. Eğer Bay Lewis gerçekten gitmemi istiyorsa bir mektup göndermeliydi. Ama ben gitmek istemiyordum. İngilizlere karşı casusluk yaptığım için değil, eğer gidersem aşevi kapanacağı için... Köylülerin ihtiyaçları iki ayrıcalıklı insanın arasında geçen ve yüzlerine gözlerine bulaştırdıkları bir olaydan çok daha önemliydi. Ya küçük Kabita'yı kaybedişim? Eğer o yanımda olsaydı böyle bencilce konuları düşünmezdim. Bu tavır bana yeniden güç verdi ve gün geçtikçe daha iyi tanımaya başladım insanlarla saatler geçirirken yine içten gülmeye başladım. Aşevi bu şekilde cuma gününe kadar çalıştı. Cuma pirinç dağıtımı her zamanki gibi başladı. Öğlen açlık yüzünden vaktinden evvel yaşlanmış olan ve yüzü sürekli ışık saçtığı için ona gülümseyen ismini taktığım, düzenli olarak gelen bir kadının yardımıyla kepçeyle fan koyuyordu. Gülümseyen, 90 kilometrelik yolu kat ederken hayatta kalmayı başaran ve nihayet biraz etlenip mutlanmaya başlamış olan 5 çocuğunu Kalküta'ya getirmişti. Bana ilk kez saraylar şehrine girdikleri ve ilk fanlarını yedikleri zaman gülümsemeye başladığını söyledi. Bu da ne dedi gülümseyen başıyla yüksek bir sürtünme sesinin geldiği sokağı işaret ederek. Herhalde askerlerdir dedim. Uzun bir ordu kamyonu Middleton Mansions'ın önünde durunca başımı kaldırıp bakarak. Gelen seslere bakılırsa arkada daha çok kamyon vardı. Sonra Sean bunun koştuğunu duydum. Böyle ağırbaşlı bir adam için sıra dışı bir davranıştı bu. Onun arkasından bahçeye 4 polisle Hint ordusundan bir düzine asker girdi. Sakin görünmeye çalışarak kepçeyi bıraktım ve adamlara ne istediklerini sordum. Askerler bana yanıt vermek yerine köylülere bağırarak gidip kamyonlara binmelerini söylediler. İnsanlar gitmeyi reddedince askerler latilerini kaldırdı. Şimdi endişem had safhadaydı, içim korkuyla dolmuştu. ''Durun, ne yapıyorsunuz?'' diye bağırdım grubun lideri gibi görünen bir polise. ''Hükümetin emirlerini yerine getiriyoruz.'' Lekeli ince bir kağıdı yüzüme doğru uzattı. Belli belirsiz yardım ve yeniden yerleştirme sözcüklerini okudum. ''Ama burası hükümetin resmi bir aşevi. Bu insanların bu saatler arasında her gün yemek yemesi lazım.''
''Artık işler değişti.'' dedi polis. ''Şehirdeki aşevleri kapatıldı. Hükümet Kalküta'nın dışında yiyecek kampları kurdu.''
Bunu duyunca zihnimde bir imge canlandı. Nazilerin Yahudi esirler için kurdukları çalışma kampları. Burada, Hindistan'da olmazdı, buna dayanamazdım. Titreyerek, ''Burası Bay Simon Lewis'in ikametgahı'' dedim. ''İzni olmadan onun konuklarını götüremezsiniz.''
''Konukları mı?'' dedi polis alaycı bir sesle. ''Bu haşeratlar onun konukları mı?''
''Senin ismini istiyorum.'' Polislerin elinde latiler, askerlerin elinde de silahlar olduğu için sık nefes alarak konuşuyordum. Bana vurabileceklerini biliyordum. Tıpkı Hindistan'ı terk edin hareketinde sokaklara barikat kuran kız öğrencilere vurdukları gibi. Fakat polis de adamları arkalarını dönüp insanları koyun gibi kapıları açık kamyonlara sokan askerlere katıldılar.
36. Ayrımın sonu. Sayfa 402.